Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Yeni bir haftada dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. 23 Eylül 2019 Pazartesi bugün. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantıları Amerika'nın New York kentinde BM merkezinde başlıyor. Öne çıkan konular iklim zirvesi en başta. BM iklim eylemi zirvesi düzenlenecek. İklim, altyapı, yerel yönetimler, kalkınma gibi konular var. Ancak tabii Orta Doğu'daki krizlerde bu sene BM toplantılarına yansıyacak, genel kurul toplantılarına kaçınılmaz olarak hem İran'ın suçlandığı Suudi Arabistan'ın iki petrol tesisine yönelik son saldırılar hem de Orta Doğu'daki diğer gelişmeler, hem liderlerin ikili temaslarında hem de büyük olasılıkla BM kürsüsündeki yarın başlayacak liderlerin konuşmaları gerçekleşecek. BM kürsüsünden dile getirilecek konular olacak. Şimdi bugün bu konulara bakacağız ama tabii bizi özellikle Cumhurbaşkanı katılıyor Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına. Bu vesileyle pek çok ikili teması olacak. Trump'la da görüşme arzusunu dile getirmişti. Trump'ın programında açıklanan ülkelerde Türkiye'yi görmedim, ancak New York'a gitti Cumhurbaşkanı, bir telefon görüşmesi yaptığını biliyoruz. Bir de tabii yola çıkarken dile getirdiği özellikle güvenli bölge meseleleri vardı ve Amerika'da da Trump'a çok yakın Senatör Graham'la bir araya geldi Cumhurbaşkanı ve Senatör Graham'ın da verdiği mesajlar vardı. Amerikalı senatörün Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi, S-400 füzelerini Rusya'dan aldığı için askıya alınan F-35 programına dönüşü, serbest ticaret anlaşması gibi konulardan bahsetti Graham. Tabii bunun dışında James Jeffrey'nin de verdiği bir söyleşi vardı. Dikkat çekici, Türkiye'nin Suriye'nin birliğini engelleyen PYD-SDG yapılanmasıyla aynı kategoride değerlendirildiği mesajları çok dikkat çekici. James Jeffrey'nin de aynı şekilde Graham'ın açıklamasının içerisinde de Esad'ın kazanmaması için Türkiye'nin varlığının önemli olduğu vurguları vardı. Şimdi biraz buna bakacağız. Cumhurbaşkanının programıyla birlikte, Birleşmiş Milletler'deki temaslarıyla birlikte sınırları ilgilendiren, Suriye'yi ilgilendiren kısmını Doktor Naim Babiroğlu'yla konuşacağız. Programın ikinci yarısında değerlendirmelerini alacağız. Hem strateji uzmanı kendisi, hem akademisyen. Ve dünyadan diğer haberleri, BM çerçevesinde diyelim, liderler yavaş yavaş ulaşmaya başladılar. Diğer gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında. Başlamadan önce Eksen'e frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden de söyleşi bölümümüz canlı yayınlanacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, 74. Genel Kurulu Dünya Örgütü'nün, BM 74. Genel Kurulu başladı çalışmaları. Başlıyor daha doğrusu, devlet başkanları, başbakanlar yavaş yavaş ulaşıyorlar Amerika'nın New York kentine. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurula katılmak üzere bir basın toplantısı düzenledikten sonra Amerika'ya gitti, ulaştı. İlk temaslarına da başladı. Amerikan başkanının genel kurul görüşmeleri programı da açıklandı. Bunun içinde Türkiye'yi göremiyorum. Pakistan, Hindistan, Irak, Britanya, Japonya, Ukrayna, Polonya, El Salvador, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore gibi diye açıklandı. Görüşeceği liderler olarak Türkiye'de olabilir diye tabii ki başka vesilelerle ayaküstü de olabilir ama resmi bir görüşme belki de daha sonra ayarlanır. Salı günü Onur yemekler de verilecek tabii, resepsiyonlar var, liderler masalarda nasıl oturacak herkes onlara da bakacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da seçim kampanyasını sürdürüyordu, o da New York'a dönüyor ve mesajlarıyla birlikte elbette. BM iklim zirvesi ile ilgili başlıklar da var tabii, çünkü bu iklim eylemi öne çıkıyor. Özellikle 15 yaşındaki genç iklim eylemcisi diyelim, onun üzerinde pek çok tartışmalar var. 16 yaşında 15 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg ile ilgili tartışmalar da var. Birleşmiş Milletler'de iklimle ilgili pek çok mesaj verilmesi de bekleniyor önümüzdeki günler içerisinde. Trump tabii ki genel kurula damgasını vuracak isimlerden biri olacaktır muhakkak ve İran'la ilgili son kriz. Suudi Arabistan'ın geçen cumartesi günü iki petrol tesisine Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırı, insansız silahlı insansız hava araçları ve bir kısım seyir füzeleriyle olduğunu belirtiyorlar. Bu tabii ilk başta gündeme damgasını vuracak konulardan biri olacak. Uluslararası ilişkiler bağlamında iklim zirvesi dışında. Trump aslında bu BM toplantıları öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüşme arzusunu sık sık dile getirmişti. İran tarafı istiyormuş gibi yaparak dile getirmişti. En son açıklama yaptı ve kararını açıklarken İranlı yetkililerle görüşme planım yok dedi. Zaten bu krizden sonra Suudi Arabistan'ın Yemenli Husiler tarafından vurulup vurulmadığı tartışmaları, İran'ın ya da onlara desteği tartışmaları netleştirilemiyor. Ortaya somut da kanıt konulamıyor ama olağan şüpheli İran. Gerçi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, o da BM yolunda Le Monde'da söyleşi vermiş uçakta. Online sitesinde yayınlanmış Le Monde'da, İran'ı hemen suçlamamaya çalışalım, temkinli davranmak lazım diye mesajları olduğunu gördüm Emmanuel Macron'un. Ama tabii Aramco, Suudi devlet petrol şirketi, dünya devi Aramco'nun iki tesisindeki hasar da az buz değil. Petrol arzını yarı yarıya etkilemişti Suudi Arabistan'ı. Şimdi bu tesislerin ilk kez görüntüleri yayınlanmış. Kureis tesisi Eylül sonunda tam kapasite devreye girecek diyorlar. Amerika'dan, Avrupa'dan teçhizatlar geliyor. Bu arada Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz de Çin lideri Xi Jinping'le görüşmüş. Çin'in önemli bir tedarikçisi aynı zamanda Suudi Arabistan ve soruşturma tamamlanınca gereken önlemler alınacak diye mesaj vermiş. Çin lideri Xi Jinping de saldırıyı kınamış, ülkesinin güvenliğini sağlama çabalarına tam destek. Yine biraz klişe tabii bu mesajlar ama Çin aynı zamanda İran'ı da destekliyor biliyorsunuz. Şimdi Suudiler doğrudan İran'ı sorumlu tutuyorlar ama bir şekilde doğrudan işaret edemiyorlar da. Dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Adil El Cübeyr, İran'ın sorumlu olduğunu kanıtlarlarsa gerekli adımlar atacaklarını söylemiş. Bunu bir savaş eylemi olarak da nitelendirmiş. Aynı zamanda Adil El Cübeyr, yine Suudi Savunma Bakanlığı yetkilileri de aynı şeyi söylüyorlar. Ama İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, o da BM toplantıları için Amerika'ya gitti. Nihayet Amerika vize verdi. Sınırlı vize veriyorlar ama orada ya bu Suudiler bile bu işin İran işi olduğuna dair kendi kurmacalarına inanmıyorlar. Dolayısıyla böyle iş olmaz diyor. Sınırlı bir saldırı da olsa, Amerika bir saldırıda bulunursa bunun yanıtsız kalmayacağını söylemiş. Öyle sınırlı saldırı diye bir şey olmaz. Yani siz bizi vurmaya kalkışırsanız bizim sessiz kalmamız söz konusu olmaz, biz de yanıt veririz demeye çalışmış durumda. Burada Amerika ile savaşı başlatan taraf olmayacağız diye de bir vurgusu var. CBS televizyonuna konuşmuş Muhammed Cevad Zarif, İran'ın Dışişleri Bakanı, ve kesinlikle reddediyor iddiaları. BM bağımsız soruşturma yürütürse bu iş anlaşılır diye de vurguluyor. Özellikle de Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı'nın, ki seçimlerden sonra kendi ülkesinde durumu meçhul, birazdan aktaracağım, onun bu saldırıyı arzu ettiğini, onun Trump'ı yanılttığını, yalan söylediğini de söylüyor Muhammed Cevad Zarif. Trump'ı savaşa sürükleyecek yalanlardan bahsediyor, bir takım yetkililerin söylediğini dile getirmiş. biz konuşmaya hazırız. Ama kalıcı anlaşma için işte yaptırımlardan dönülmesi ve nükleer anlaşmaya da geri dönülmesini istiyor İran. Savaştan kaçınabilir miyiz? Emin değilim. Ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak diye de bir ifadesi var. Amerikalılar bu arada tabii Trump sadece Ruhani ile görüşme yapmayacağını söylemekle yetinmedi. Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yüzlerce asker gönderileceğini Suudi Arabistan'a ilave savunma desteği için açıklamasını yaptılar hafta sonunda. Patriot füzeleri, füze sistemleri tabii niye korumadı acaba böylesi bir Yemen'den fırlatıldığı söylenen bu saldırıya karşı bu tesislere herkes bu soruyu soruyor ama pek bir yanıtını veren yok açıkçası. Bunun yerine bu hava savunma sistemlerini destekleyecek yüzlerce askerin gönderilmesi söz konusu. Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Amerika'nın bunu ölçülü bir dağıtım olarak nitelendirmiş durumda. Trump tabii İstersek vururuz, biz en güçlü ülkeyiz temasını da tekrarladı. 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok, canımın istediği her zaman vururum diye de Oval Office'te gazetecilere açıklama yaptı. Bir yandan da gücünü gösteriyorsan itidali de göstermelisin diye ne kadar büyük bir diplomat olduğunu ifade etmeye çalışmış Trump. Yapabilirim, her şey hazır, birkaç dakika içerisinde yaparım, size de büyük haber çıkar falan gibi de cümleler kurmuş. Merkez Bankası'na İran'ın yaptırımlar açıklandı. Sadece Merkez Bankası değil, bazı şirketlere de aynı şekilde devrim muhafızları ile ilgili Ulusal Kalkınma Fonu, askeri alışverişlerinin İran'ın finansal transferleri için kullanılan İtimat Tecarete Pars adlı şirketi gibi bunlara yeniden Amerikan Hazine Bakanlığı yaptırımlar listesine aldı. Merkez Bankası'na zaten yaptırım vardı. Yeniden yaptırım niye çıkardılar? Onu da anlayamadım açıkçası ki İranlılar da yeniden bu yaptırım uygulamasının ellerinde başka baskı aracı yok Amerikalıların. O yüzden bunları yapıyorlar şeklinde yorumlarda bulunmasına sebebiyet vermiş. Aynı şekilde İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi'nin de İran zaten çıkış yolunu buldu. İç potansiyeliyle, dost ülkelerle ticaretini yapıyor diye, yani bu yeni yaptırımlarda bir işe yaramaz, bize sökmez diye bir imada bulunmuş durumda. İran devrim muhafızları ise bizi saldırmak isteyen ülkede savaş alanına döner diye cevap verecek iradeye sahip diye açıklama yaptı. Hatta işte en son bir Amerikan İHA'sını düşürmüştü Haziran sonunda. Devrim muhafızları Amerikalılar da yanıt verdiklerini söylemişlerdi Temmuz ortalarında. Gerçi kanıtını tam göremedik ama o olay sırasında Amerikalılar İranlılara biz de bir noktayı vuralım, siz ses çıkartmayın da hani gücümüzü göstermiş olalım demişler. İddiaya göre İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi öyle diyor. Dava bu şekilde kapansın demişlerdi ama biz reddettik diyor. Bu arada İsrail ve Britanya'ya ait bir takım İHA'ları düşürmüş. 10 tane, onları Global Hawk'ın parçalarında bir müzede sergilemiş İran tarafı. Şimdi bir de son olarak devrimden sonra ilk kez Rusya ve Çin ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak deniz tatbikatı düzenleyeceklerini duyurmuş durumdalar. Rusya'da bu Amerika'nın sert çıkışları, işte Aramco saldırısının arkasında Suudi Arabistan'ın iki petrol tesisinin vurulmasının arkasında İran olduğu iddialarına temkinli yaklaşıp araştırma yapılması doğru düzgün gerektiğini söylüyor. Merkez Bankası'na bu yüzden yeniden yaptırım kararını eleştirdi Rusya. Körfez'deki eylemlerinin bölgeye istikrar getirmeyeceğini Amerika'nın dile getirdi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova. Ve ayrıca bazı Rus yetkililer, bir Rus milletvekili Alexander Şerin, bu kararın arkasında aslında Suudi Arabistan'daki tesislerin vurulmasının arkasında Amerika'nın olduğunu iddia etmiş. Hatta Patriot sistemlerinin çalışmamış olmasını, kapatılmış olmasına bağlamış. Bu biraz da bir komplo teorisi ortaya kanıtla koyduğundan değil ama böyle bir görüşü dile getirmiş. Şimdi Birleşmiş Milletler'de ne olacak tabii İran meselesinde? Hasan Ruhani de yola çıktı. New York'a gitmeden önce bir basın toplantısı düzenledi ve orada da Hürmüz Barış Girişimi adı verilen bir barış planı açıklayacağını duyurdu. Tüm bölge ülkelerinde bu barış planına davet edeceğini duyurdu. Sadece işbirliği, güvenlik değil, ekonomi ve diğer konuları da kapsayacağını duyurdu. Açıklayacakları paketin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı etrafındaki ülkeleri bu plana uymaya çağıracak İran. Tabii mümkün mü bu? İran'da rejim değişikliği arzuları devam ederken, Körfez'in diğer ülkeleri İran'ı baş düşman olarak görürken çok mümkün değil, ama İran'da kendince dünyaya mesaj vermeye çalışıyor ve Hasan Ruhani ile BM kürsüsünden böyle bir barış girişimiyle sahne alacak gibi gözüküyor. Tabii Hasan Ruhani açıklamasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 4,5 senedir Yemen'i enkaza çevirdiğini anımsatmış. Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Amerika'nın ve Britanya'nın ve Fransa'nın desteğiyle Yemenlere savaş açtığını anımsatmış. Kendilerinin ise bölgede barış istediğini söylemiş. Amerika'nın da bu Aramco'nun vurulması, son vurulması olayını fırsat bilerek yeni askerler vesaire göndermesi için de Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü ele geçirme arzusu bunun arkasında yatıyor ifadelerini kullanmış. Şimdi Amerika içerisinde de bu Suudi Arabistan meselesinde rahatsız olanlar eksik değil, onu belirtmek lazım. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi özellikle de Cemal Khashoggi'nin İstanbul'daki başkonsoloslukta öldürülüp doğranıp eritilmiş olmasını anımsatmış ve bir gazeteciyi doğrayıp eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar demiş, Trump yönetimini eleştirmiş yani. Suudi Arabistan'ı savunmak için herhangi bir sorumluluk duymuyorum diye de eklemiş. Bir yandan da tabii Trump'ın böyle bir saldırıda bulunacağını da yani İran'ı vuracağını da zannetmediğini eklemiş. Ama tabii Trump yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkileri gayet iyi. En son bu Cemal Khashoggi vakası yüzünden geçen sene çöldeki Davos diye anılan devasa Suudi girişimine Amerikalı yetkililer katılmaktan vazgeçmişlerdi Amerikan kamuoyunun büyük baskılarıyla. Ama bu sefer bu sene Jared Kushner, yani damat, Trump'ın baş danışmanı katılacakmış Amerikan medyası Washington Post gazetesinin yazdığı habere göre. Suudiler de bu arada Husilere yönelik savaş Yemen'de devam ediyor, ama onlar da BM vesilesiyle herhalde saldırılara şimdilik Yemen'in Husileri silahsız insansız hava araçlarıyla saldırılara son verdiklerini duyurmuş. Riyad'dan benzer adım bekliyoruz. Yanıt vermezlerse, vururlarsa biz de yanıt vereceğiz, misilleme hakkımız saklı diyorlar. Sana Yemen'in başkenti, oradaki Husilerin hakimiyetinin 5. yılı da dolmuş durumda. Zaten bu hakimiyet yüzünden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'i vurmaya başlamıştı. Devlet başkanının falan artık süresi falan da dolmuştu aslında, ama onu da meşru olarak sunmuşlardı dünya kabuğuna. Böyle bir Yemen'den de o bilgileri aktarayım. Orta Doğu'da Netanyahu, İsrail seçimleri, 17 Eylül'deki seçimlerde, erken seçimlerde çok büyük bir başarısızlığa imza attı. Umduğunu bulamadı. Hatta işte Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhaktan bahsediyordu seçimleri kazanırsa. Yüzyılın anlaşması da açıklanacak deniliyordu bu vesileyle, ama Netanyahu başarısız oldu. 55 milletvekilini ancak toparlıyor. Partisi Likud'un öncülüğünde diğer sağcılarla ittifak ederse, karşısında da mavi, beyaz ve sol partilerden oluşan blok var. Onlar 44 sandalye sahibi. Son olarak Arapları birleştiren Ortak Arap Listesi bloğu koalisyon hükümetine Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri, yani Netanyahu karşıtı Benny Gantz'ın o başbakan olmasını önerdi. Bu aslında, Araplar genelde bu şeylere karışmıyorlar. İlk defa dikkat çekici bir şey. İsrail politikalarında böylesine bir tavır koymaları da önemli. Buna da bu hafta BM'den fırsat bulursak bakmaya çalışacağız. Tabii 44 milletvekiliyle nasıl kuracak bu hükümeti Benny Gantz? Netanyahu'nun başında da tabii ki seçimi de kazanamadığı için başında dertler büyük. Ekim başında hakkındaki yolsuzluk dosyaları gündeme saçılacak. Telekomünikasyon yolsuzluğu, rüşvet yolsuzluğu, görevi kötüye kullanma, pek çok suçlama var ve başbakan olamazsa şimdiden Cumhurbaşkanından siyaseti bırakma karşılığı af talep etme yolu için pazarlık yürüttüğü iddiaları gündemde. Onu da aktarmış olayım size. Hafta sonuna girmeden Cuma akşamı Mısır'da ne oluyor denilen bir takım görüntüler düştü. Kahire'de Cumhurbaşkanı El-Sisi BM toplantılarına katılmak için New York'a giderken bir ayaklanma başladı. Özellikle ihvancı hesaplar, Middle East Eye gibi Katar destekli yayınlar ve Türkiye'de aynı şekilde Türkiye'deki TRT'de başta olmak üzere pek çok yayın tarafından sunuldu. Fakat Mısırlı kaynaklar bu gösterilerin küçük olduğunu, aslında çok da büyük olmadığını, organize olduğunu öne sürdüler. Bir maç sonrası, kupa maçı, süper kupa maçı sonrası kalabalığın içine karışan birkaç yüz kişinin Sisi karşıtı sloganlarla yürümesi, rejimin değişeceği, yeniden 2011 ortamına, tahrir ortamına dönüleceği yolunda bir takım değerlendirmelere sebebiyet verdi. Tabii olmadı bu. Twitter'da benim en ilgimi çeken yorumları yapanlar da dış güçler Mısır'da sahnede şeklinde iktidar devirmeye çalışıyorlar şeklinde oldu. Tabii bu arada enteresan, işte Deutsche Welle gibi yayınlar küçük fakat nadir protestolardan birisi patlak verdi Kahire'de, göstericiler yürüdüler diye bir takım sunumlar yaptılar. Enteresan, mesela Fransa'da da Macron yönetimi biliyorsunuz altında, hiç de küçük olmayan, gayet de kalabalık ve hiç de nadir olmayan, artık 50. haftasına girdi, kaç hafta oldu ben de unuttum, gösteriler oluyor ama hiçbir şey olmuyor diye aklıma düştü açıkçası. Şimdi tabii Mısır'da El-Sisi ile ilgili bu protestocuları sürgüne giden bir iş adamı yolsuzluklarla ilgili kayıtları da açıklamış. 15 senedir bunu sürdüğünü de söylemiş. Yani ben biraz Mısır deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bunlar Mısır'ı şok edecek bir takım iddialar değil Mısır'da maalesef. Aynı şey İhvan döneminde de vardı, öncesinde de vardı, sonrasında da eksik değildir elbette. El-Sisi'nin iktidarında da ona hiç şüphe yok. Bunu belirtmek lazım. Müslüman kardeşler üyelerinin, bu örgütlü destekçileri, elektronik ordularının desteğiyle bir isyan çıkartmaya çalıştılar ama pek de başarılı olabilmişler gibi gözükmüyor. Muhammed Ali bu arada bu sözünü ettiğimiz iş adamının ismi. 300 kadar kişi de gözaltına alınmış bu eylemler sırasında. Başka kentlerde de yine ufak, irili ufaklı gösteriler olduğu söyleniyor. Onu da size aktarmış olayım. Evet, Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu için Amerika'ya gitti. Giderken işte programını da açıkladı. 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini görüyorum listeden. Özellikle işte Malezya, Pakistan'la üçlü toplantılar var. İmran Han'la görüşecek Pakistan'ın lideriyle. Giderken Patriot füze sistemlerinin Amerika'dan alımının masadan kalkmadığını, şartlar yerine gelirse alırız dedik diyerek aslında geçtiğimiz hafta içerisinde söylediği şeyleri tekrarladı. Sınır boyunda bütün hazırlıkları Türkiye'nin tamamladığı ve Amerika ile karşıya gelme durumu olmadığını söyledi. Suriye Demokratik Güçlerini bir kılıf ve bir aldatmaca, uydurma bir örgüt diye nitelendirdi Amerika'nın kurduğu Suriye Demokratik Güçlerini. Aslında bildik cümleler bunlar. Patriotlar konusu da aynı bildik. F-35'lerin biz müşterisi değiliz, ortağıyız dedi ama tabii askıya alındı Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığı fiiliyatta. Yine de tabii ki Trump'la görüşerek bazı şeyleri değiştirebileceğini düşünüyor Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor. Masaya yatıracağız bunları, tekrar görüşeceğiz dedi. Şimdi bir Trump'la telefon görüşmesi var. Amerika'da seçim kampanyası nedeniyle hafta sonunda Trump New York'ta değildi. Cumhurbaşkanı ulaştıktan sonra telefonda görüşmüşler. Bir Amerika'da Yahudi heyeti, Siyonizme karşı Yahudiler bile İsrail karşı heyeti kabul etmiş. Bir de Amerikalık senatör Lindsey Graham'la görüşmesi var. Yaklaşık 45-40 dakika sürmüş. Graham'ın açıklamaları hakikaten enteresan sonrasında. Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesinin çok önemli olduğunu söylemiş. Ve serbest ticaret anlaşması yapılması da önemli demiş. Bu tabii çok tartışmalı. Çünkü S-400'lerden vazgeçecek Türkiye. Çünkü yaptırım uygularız diyerek S-400 şartları öne sürülüyordu. Şimdi Amerika bir de serbest ticaret kartını da çıkartmış gibi gözüküyor. Daha netmiş. Şimdi Wilbur Ross, Ticaret Bakanı'nın Ankara'daki temaslarından sonra gelmesi bu açıklamaların dikkat çekici. Suriye meselesindeki bakışı ve Graham'ın açıklamaları da ilginç. Çok iyi geçti görüşme diyor Erdoğan'la. Sonra şöyle bir cümle kuruyor. Türkiye'nin Suriye'nin bir arada tutulması noktasında Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kazanmaması, askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir diyor. Türkiye'nin Esad'ın kazanmamasını sağlamak için Suriye'de bulunduğu değerlendirmesi yorumunu yapmış. Diğer yandan da işte İdlib'de 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor gibi klasik görüşleri dile getirmiş. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum. F-35 programına dönmesi, belki serbest ticaret anlaşması yapılması önemli demiş. James Jeffrey'nin de yine röportajı var. Suriye danışmanı, Suriye temsilcisi, Türkiye'nin Suriye'ye girmesini Amerika'nın bu güvenli bölgeyle engellediğini belirtiyor ama doğru, bu yapılan şey bu aslında. Diğer yandan da söylemleri dikkat çekici, öyle ki Türkiye'nin bir şekilde El-Kaide'yi oradan sökmesi ama Suriye'nin BM'de temsil edilen meşru hükümetinin kuzeydeki topraklarını bir daha asla egemenlik sınırları içerisine alamamasının garantörü olarak Türkiye'yi gördüklerini çok net bir biçimde ifade ediyor. Yani rejim değişikliği planının sürdüğünü ifade ediyor James Jeffrey. Bu planda YPG bölgesi, yani Suriye Demokratik Güçleri'nin bulunduğu bölge bir de Türkiye'nin elindeki bölgeden bahsediyor. Ve ikisinin böylelikle Şam yönetimi hiçbir zaman kuzeye gelemeyecek. Yani ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü filan olamayacak. Amerika'nın planının bu olduğunu biliyoruz. Yani Esad'sız Türkiye, biliyorsunuz en son rejim değişene kadar Türk askeri çekilmeyecek diye de Ankara'nın açıklamaları vardı. Bunu da doğrulayan bir şey. Röportaj. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da Müslümanlarla Afrika'dan, Asya'dan, işte Latin Amerika'dan görüşmesinde verdiği mesajlar var. Enternasyonel karakterini sergilemiş diyebilirim. Çok uzun bir konuşma yapmış. Müslümanlık üzerinden bir birlik kurgusu var, ümmet kurgusu var. Onu dile getirmiş ve Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla barış içinde yaşamanın da altını çizmiş. Bir de menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her Müslüman kanında payı olduğunu iyi biliyoruz demiş. Suriye'de yani 8-9 senedir Suriye Savaşı'na sebebiyet veren, menfaatleri için sebebiyet verenlerin dökülmesine sebebiyet verdikleri kan ne olacak diye de bir soru çıkıyor tabii bu cümlelerden. Yani Cumhurbaşkanı epey milli bir millilik dışı enternasyonalist ama İslam enternasyonalizmi ideolojik olarak öyle bir çerçeve çizmiş bu toplantı sırasında. Diğer yandan Şanlıurfa'ya, Suriye sınırına askeri sevkiyatı biliyoruz. Fırat'ın doğusunda 6. ortak helikopter uçuşunu Türkiye ile Amerika tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı F-16'ların da Suriye hava sahasında uçtuğunu söyledi. Amerika izin vermiş gibi gözüküyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda ne pişiyor, ne yapılmaya çalışılıyor? Birazdan uzattım aslında gündemi de. Başka başlıklarım da vardı, yetiştiremiyorum ama o gündemi de Naim Babiroğlu ile konuşacağız. Rusya-Amerika anlaşmazlığına bir değinmek istiyorum. Öne çıkan kalan diğer haberler arasında özellikle S-400 alımından bahsediliyor. Türkiye hem S-400'ler alacak, hem F-35'ler alacak, hem Patriotlar alacak deniliyor ya. İşte Amerika'da National Interest dergisi Savunma Bakanlığı Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberde Amerikalı F-35 pilotlarının S-400'ler başta olmak üzere Rus ve Çin hava savunma sistemlerine daha iyi karşı koyabilmek için simülasyon bilgisayarla tatbikat gerçekleştirdiğini açıklamış. Bunun da sebebi bir kriz olabilir önümüzdeki dönemde deniliyor. Rusya'dan da aynı şekilde Amerika'nın bütün silahsızlanma anlaşmalarından çekilme niyetini sürekli beyan etmesi bir savaşa mı hazırlık olarak görülüyor. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bu anlamda 7 yıl sonra ilk uzun geniş bir demeci var. Moskovski Komsomol gazetesine konuşmuş ve Amerika'nın kendini üstün görmesi sebebiyetiyle bir takım aptalca adımlar atabilecek bir ülke olduğunu söylemiş. Rusya'yı da kendi zayıflıklarını bildiği için daha dengeli bir karakterde bir devlet olarak nitelendirmiş burada. Askeri bütçesinden örnek vermiş Amerikalıların. Dünyanın her bir yanına yayılmış askeri üsler, yaklaşık 170 askeri üssü var. Tabii sadece Afganistan'daki operasyonlar için Amerikalıların ayırdıkları para Rusya'nın yıllık savunma harcamalarına denk demiş. Aradaki derin farkı da dile getirmiş kendisi. Bir de tabii röportajda Türkiye'yi sormuşlar. Daha dün 2015'te Türkler Rus askeri uçağını, Rus jetini düşürmüştü, bombardıman uçağını. Modern silahlar veriyoruz şimdi kendilerine denilince, komşularınızı seçemezsiniz. Evleneceğiniz kişiyi, dostlarınızı seçebilirsiniz ama aynısı komşularınız için geçerli olamaz demiş. Eski bir sözmüş, bilgece söylenen Rusça'da herhalde. Komşularınızla barış ile uzlaşı içinde yaşamak ve ortak alanınızın güvenliği için birlikte hareket edebilirsiniz demiş. Biz de bunu Türkiye ile yapmaya çalışıyoruz demiş. Sergey Şoygu, evet. Başka başlıklar da vardı aslında ama yetiştiremiyorum hakikaten. New York'ta Kıbrıs meselesi de konuşulacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orada. Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la görüşüyor. Türkiye özellikle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta Türklerin haklarını korumaktan sonuna kadar bahsediyor. Sığınmacı meseleleri var. Pompeo'nun Çin'e karşı dünyayı harekete geçirme çağrıları var. Her ne kadar Trump 2020'de başkanlık seçimlerini de düşünerek Çin'le ticaret anlaşması acele etmeyeceğiz, imzalamayacağız filan gibi cümleler de kurmuşken, Çin'e karşı da bir uluslararası toplumu harekete geçirme çağrıları var. Onu da belirtelim. Ve iklim zirvesiyle ilgili de bu hafta yayın yapmaya çalışacağım, belirteyim. BM'nin bu iklim liderler zirvesi, bir de bu genç aktivist tabii İsveçli Greta Thunberg. Herkes onu izliyor ama tabii burada çok güzel fotoğrafları da yayınlanıyor. Tabii bir çocuk, tabii şimdi küçümsememek lazım bu çocuğun böyle bir şeye öncülük etmesi, ama herhalde tek başına olmasa gerek, onu fotoğraflayan, medyada kampanyaya, kampanya haline getiren ve duyulur olmasını sağlayan bir mekanizma var. Onu da anımsatmak lazım. Yani benim gidip tek başıma bir yerde gösteri düzenlemem, sadece cesaretim yetmez bu işe. Arkasında bir mekanizma olması gerekiyor. Tabii bu Greta'yı Nazi propaganda kızlarına benzeten Amerikalı bir yorumcu çıkmış. O da çok abartmış. Dinesh Osoza isimli bir Hindistan doğumlu muhafazakar yorumcu. Bu da artık abartmış. Sonuçta kızcağızın bir cesareti var. Sadece şuna dikkat çekmek lazım. Sadece cesareti sayesinde olmuyor bunlar. Yani bir yeşil piyasa var. Onu söylemek lazım. O yeşil piyasanın da tabii dünyanın ne kadar hayrına olduğuna bakmak gerekiyor, tartışmak gerekiyor. Bir ara verelim. Creedence Clearwater Revival'dan Down on the Corner'ı dinleyelim. Az sonra Dr. Naim Babiroğlu'na bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doktor Naim Babiroğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar Ceylan. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Efendim, ben ilk yarıda biraz BM 74. Genel Kurulu toplantılarını özetlemeye çalıştım. Pek çok gündem maddesi var elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York'a gitti, açıklama yaparak gitti. Oradaki temaslarına da başladı ki hakikaten önemli bir temasla gerçekleştirdi. Trump'ın programında var mı, bir görüşme olacak mı henüz bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı daha önce görüşebiliriz demişti ama Senatör Lindsey Graham'la bir görüşmesi oldu ve Lindsey Graham'ın da Türkiye ile ilgili çok çarpıcı açıklamaları aynı şekilde oldu. F-35 programına Türkiye'nin geri dönmesi, serbest ticaret anlaşması yapılması vesaire derken Türkiye'nin Suriye'de Esad'ın kazanmasını engelleyen önemli bir unsur olduğunu ve Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini de belirtti. Askeri olarak kazanamaması için Türkiye'nin Esad'ın, yani Şam yönetiminin, Suriye hükümetinin sağladığı destek vazgeçilmezdir diye bir çarpıcı ifadesi var. Tabii Esad kazanamayınca BM'de ülkeyi temsil eden merkezi hükümet toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını kullanamamış oluyor. Aslan Ay imzacısı olarak Türkiye'nin böyle bir de vaadi de var. Şimdi şuradan başlayarak sormak istiyorum. Bu genel kurul toplantılarında sizce Cumhurbaşkanı'nın Amerikan yönetiminden Trump'la da görüşme olursa Türkiye'nin önündeki bir takım dosyalar, F-35'lerden Suriye'ye uzanan dosyalarda beklentileri yüksek mi? Bunların karşılanma olasılığı var mı acaba?
Evet, önemli konulara vurgu yaptınız Ceyda Hanım. Bir nokta özetlediniz, yani normal tablo, stratejik resmi. Astana süreciyle Arap'ın batısında veya Türkiye, Rusya, İran'la devam eden Astana sürecinin hedefi ve amacıyla ABD ile birlikte Türkiye-ABD arasında devam eden Suriye'deki görüşmeler veya güvenli bölgenin sonuçlandıracağı amaç ve hedefler tamamen birbirine. Astana süreci ABD varlığını Suriye'de kabul etmiyor ve ABD'nin derhal çekilmesini istiyor. Ve Astana süreci içinde Türkiye yer alıyor.
Evet.
Öte yandan baktığımızda güvenli bölge görüşmeleri de ABD'nin Suriye'deki varlığını meşrulaştırıyor. Demek ki bu açıdan baktığımızda Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin Astana sürecindeki hedefiyle Türkiye ABD'nin güvenli bölge konusunda yürüttüğü görüşmelerin hedefi tamamen uyumsuz ve birbirine çelişiyor. Rusya ve İran ABD'nin süratle sonlandırılmasını isterken Astana zirvesi sürecinde, özellikle son toplantıda, yani Eylül ayı geçen yapılan toplantıda, fakat güvenli bölge ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği ABD'nin varlığını meşrulaştırıyor orada. Bir çelişki tabii. Evet. Onun altını çizelim.
Peki Cumhurbaşkanı bir yandan Trump'tan çok büyük beklentiler taşıyormuş gibi gözüküyor. Trump'ın özellikle Ankara'dan, Türk yetkililer ağzından, uluslararası medyaya da yansıdı. Trump'ın Türkiye'yi anladığı, mesela S-400 alımını da anladığı, Patriot da alır mısınız dediği, Patriot'u da alınabileceği gibi vurgular var. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Suriye Demokratik Güçleri bölgesinin kılıf olduğunu, uydurma bir şey olduğunu, bu arada tabii Amerikalılar kurdurdu onu, biz de biliyoruz. Asli unsurunu, evet. YPG'nin oluşturduğunu da biliyoruz. Ama sınır ötesine eğer iki hafta, anladığımız kadarıyla Trump'la görüşmesinden bir sonuç elde edemezse iki hafta sonra Türkiye'nin bir sınır ötesi harekata girişebileceğini dile getirdi, sık sık tekrarladı. Bu bir blöf mü? Trump'ın Türkiye'yi anlaması ve istediklerini yerine getirmesi amaçlı mı? Nasıl bir şey? Ya da Amerikalıların Suriye'nin kuzeydoğusunu Türkiye'ye bırakmasını mı istiyor Cumhurbaşkanı? Nedir bu uyumsuzluğa sizin de net olarak altını çizdiğiniz uyumsuzluğun sebebi? Ya da onun arkasındaki strateji başka bir şey mi?
Evet. Şimdi Türkiye daha önce biliyorsunuz Batı'nın doğusuna, yani Suriye'nin doğusunda PYD, PKK terör örgütünü etkisiz duruma getirme amaçlı operasyonu daha önce ertelemek zorunda kalmış.
Evet.
Şimdi Türkiye yeterli yoğun bir askeri yığınaklanma yaptı. Evet. Yığınaklanmanın lojistik zincirini de tamamladı. Yani operasyonu harekata hazır birlikler var.
Hı hı.
Bunlar birkaç aydan beri sürekli operasyon için son hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi tabii Türkiye böyle bir hazırlıkta intikal ettirmiş birliklerini, lojistik sistemini aktif getirmiş, son hazırlıklarını bitirmiş. Hı hı. Ama diplomatik girişimler ve görüşmeler devam ediyor.
Hı hı.
Ama Trump'ın şu mesajını hiçbir zaman unutmayalım. Trump yaklaşık bir yıl önce dedi ki, eğer Türkiye tırnak içinde Kürtlere Suriye'de bir operasyon yaparsa ekonomik yönden yıkıma uğratırız şeklinde, hatta daha da ağır bir paylaşım yaptı.
Evet.
Çünkü Trump'ın Suriye'deki PYD, PKK terör örgütüne bakış açısı AB'nin bakış açısı gibi, Kürtler olarak görüyor. Halbuki oradakiler, sizin de belirttiğiniz gibi, Suriye demokratik güçleri şemsiyesi altında, adı altında tam omurgasını, iskeletini PYD, PKK terör örgütünün oluşturduğu bir oluşum. Şeyi tehdit ediyor. Dolayısıyla ben Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna PYD, PKK'yı etkisiz duruma getirme amaçlı bir operasyonla sıcak bakacağını değerlendirmiyorum.
Hı hı.
O paylaşımı nedeniyle, tutumu nedeniyle, Pentagon dışişleri nedeniyle. Ancak şöyle diyelim. ABD ile şu anda Türkiye'nin yürüttüğü, biliyorsunuz, Fırat'ın doğusunda Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar olan 450-480 kilometrelik genişlikteki bir bölge değil.
Hı hı.
Ortada Tel Abyad'la Resulayn arasında yaklaşık 140 kilometre genişlikte ve 5, 10, 15 en fazla 20 kilometre derinlikte bir bölge var.
Hı hı.
Ama Türkiye arzu ettiği Fırat yerinden Irak sınırına kadar 480 kilometre, bir de derinlik 30-40 kilometre. Bu bölge. Ama şu anda Türkiye'nin devriye faaliyeti, devriye görevini ABD ile beraber hem kara hem hava devriye görevini, devriye faaliyetini yaptı. 140 kilometre genişlikte, 15-20 kilometre derinlikte Tebiyat Resulayn arasındaki bölgede.
Hı hı.
Bu bölgenin Türkiye tarafından bu bölgede devriye faaliyeti yapılması, ABD ile beraber kontrol noktaları oluşturulması veya ABD ile beraber veya müstakil olarak üst bölgelerinin oluşması, Türkiye burada Türkiye'nin tespit ettiği, belirlediği politik hedefleri ne yazık ki karşılayamıyor.
Evet.
Çünkü bir askeri harekat Ceyda'nın veya bir askeri operasyon mutlaka siyasi makamının belirlediği politik hedefi ya da siyasi amacı gerçekleştirmelidir, karşılayabilmelidir, tahakkuk ettirmelidir.
Hı hı.
Ne politik hedefi Türkiye'nin? PYD, PKK terör örgütünü etkisiz duruma getirmek. Bir. İki, terör koridorunu önlemek. Üç, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kadar bulunmak. Dört, Suriyeli sığınmacıların emniyetli ülkelerine dönüşünü sağlamak. Şimdi Tel Abyad'la Resulayn arasında 140 metrelik alanda, 15-20 kilometrelikte bir bölgede, hele hele yerleşim birimlerinin kontrolünün Türkiye'nin elinde olmadığı bir bölgede Suriyeli sığınmacılar döner mi?
Evet.
Çok azı. Demek ki politik hedef planlanmıyor. Peki PYD, PKK terör örgütü etkisiz duruma getirilir mi? Getirilmiyor. O da karşılanmıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanıyor mu? Asıl bu konuya gelelim. Astana zirvesinin hemen hemen her toplantıda vurguladığı Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü. ABD Fırat'ın doğusundaki askeri varlığının meşrulaştırma anlamında bu güvenli bölge. O halde toprak bütünlüğünün bir noktada ortadan kaldırılması Fırat'ın doğrusu. Bu politik hedefte gerçekleşmiyor.
Evet.
Sile nereye geleceğim? Şuraya gideceğim. Evet, Fırat'tan Irak sınırına olan genişlikte 480 kilometre ve Türkiye'nin hedeflediği 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge yerleşim birimlerinin Türkiye'nin kontrolünde olması kaydıyla düzenlen. Çünkü bütün yerleşim birimleri Suriye Demokratik Güçlerinin halk meclisleri ya da askerler tarafından, yani PYD PKK'nın kontrolü altında şu anda yerleşim birimi.
Evet.
Şimdi Türkiye'nin elinde olursa evet Suriyeliler kısmen döner. PYD PKK örgütü belirli bir derinliğe kadar etkisiz duruma getirilir. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin kontrolünde olduğu için ve ileride Suriye tamamen kendi anayasal sistemiyle kendi sistemini yeterli hale getirince çekileceğinden Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunuyor. Terör koridorunu da Fırat'ın doğusunda önlemiş oluyor. Tersi durumda politik hedef de karşılanmıyor Ceyda'nın.
Evet.
Ben diyorum ki Tel Abyad'la ve Süleyman arasında bu görüşme veya oluşturulacak herhangi bir askeri oluşum bence ABD tuzağıdır ve ABD'nin sadece zaman kazanma taktiğidir. Trump belki buna evet diyecektir.
Hı hı.
Dış işlerine, ulusal güvenlik danışmanına, Pentagon'a talimat verecektir bu konuda. Ve ABD'nin bu talimatla ne olacak? Zaman kazanma, oyalama stratejisi da uzayıp gidecektir.
Evet. Bir de son mesajlarda gerek James Jeffrey'nin Defense Post'la söyleşisinde verdiği mesajlar, gerekse Graham'ın demin size de aktardığım Esad'ın kuzeydoğusunda askeri olarak kazanamaması için Türkiye'nin verdiği destek vazgeçilmezdir demesi. Diğer yandan tekrardan bir kimyasal silahlı saldırıdan bahsetmesi, biliyorsunuz o tarz saldırıları bir bahane olarak kullanmışlardı. Dikkat çekici, yani burada Amerikan planı doğrultusunda bakarsak eğer, Amerikalıların bölgenin geleceği için tercihleri Suriye Demokratik Güçleri ile Türkiye aynı kategoride gözüküyor burada. Amerikalılar açısından söylüyorum. Yani İdlib'e dikkat çeken yanları var. İdlib'e de karışmaya çalışıyor sanki Amerikalılar. Ve Türkiye İdlib'de El-Kaide'yi bitirsin, oraya yerleşsin ama Esad'ın gelmesine izin vermesin gibi bir taktikle tersine çevriliyor. Bunu nasıl görmek lazım? Cumhurbaşkanı açık olabilir mi böyle bir plana? Çünkü biliyorsunuz Türk askeri çekilmeyecek Suriye'de rejim değişikliği olmadan, Esad gitmeden diye de bir tutum var ortada.
Şu anda sizin vurguladığınız bu konudan başlayalım. ABD'nin Fırat'ın da Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı ve adı güvenli bölge olmayan tampon bölgedir. ABD'nin arzu ettiği, şurada yaptığı Tel Abyad-Rislayn arasında tamamen sizin belirttiğiniz PYD, PKK terör örgütünün biraz bir adım daha ileri gidelim. PYD, PKK kukla terör örgütü devletçiğini duruma getirmektir. Türkiye ile yaptığı bu görüş. Bir tarafta terazinin bir kefesinde Türkiye'yi tutarken diğer kefesinde ortağım dediği, vazgeçemem dediği ve sürekli silah donatım bahane desteğine devam ettiği ve hedefte düzenli bir ordu, düzenli bir kukla devletçiyi oluşturma hedefi güttüğü BYD PKK terör örgütü var. Bunu kendisi de söylüyor zaten.
Hı hı.
Orada diyor ki ben maaş ödüyorum. Yani bir kadar 60 bin maaşlı terör orada silahlı Fırat'ın doğusunda. Maaş alıyorlar. 30 bin polis maaş alıyor. 140 bin kamu görevli maaş alıyor. Uluslararası kriz grubunun verilerine göre. Bu 24 saat bütün hizmetleri yürütüyor bu siyasal yapı. Yani aslında devlet var orada, devlet var. Şimdi Türkiye güvenli bölgediği, bu tuzağa çektiği konumla PYD, PKK'nın Fırat'ın doğusundaki varlığını meşrulaştırma adımıdır.
Efendim F-16'lar da uçtu biliyorsunuz en son, ona da izin verdiler. Aslında dikkat çekici tabii, izin verdi. Türkiye'nin Suriye hava sahasına girmesine izin vermiş oluyor Amerikalılar.
Doğru,
bu bir işaret olarak sayılabilir mi yani? Trump'la...
Ceyda, doğru. Ceyda Hanım orada sözümüzü kesti. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada F-16 saat 10-12 saatleri arasında 2 saat süreyle doğal kararlılık harekatı kapsamında vurgusu var Milli Savunma Bakanlığı'nın. Doğal kararlılık harekatı nedir? 2014 yılında DAEŞ'e karşı mücadele kapsamında 66 ülkeden oluşan koalisyonun Suriye'de DAEŞ'e karşı yürüttüğü mücadele adına doğal kararlılık harekatı deniyor. Diyor ki Milli Savunma doğal kararlılık harekatı kapsamında O zaman şöyle anlaşılıyor. Yani bu koalisyon ülkelerinin Suriye'de bulunan şu anda yeraltı hücrelerine çekilen veya gerekçe bekleyen, sağdan talimat bekleyen, taşeron, IŞİD, DAEŞ örgütünün mücadele için uçaklar diye ben algıladım.
Evet.
Yoksa Fırat'ın doğusuna
güvenli bölge için değil
iki hafta,
diyorsunuz.
1-2 hafta sonra yapılması muhtemel operasyonun hava hazırlığı kapsamında bir uçak olarak ben algılamadım. Neden? Milli Savunma Bakanlığı'nın
açıklamasından.
Bu doğal karalık harekatı diyor çünkü.
Evet.
Ama önemlidir. Çünkü uzun zamandır Türkiye uçakları orada uçmamıştır. Uçması önemlidir. Elbette Türkiye açısından bir avantajdır. Çünkü oraya uçtuğunuz sadece DAEŞ, IŞİD ve buna benzer terör örgütlerinden değil, PYD, PKK bölücü terör örgütlerinde yuvalandıkları yerleri, tünellerini hedef olarak tespit etmeniz coğrafi koordinatlarda belirlemeye sahipsiniz.
Evet.
Yani son taktik resmi de çekebilirsiniz. Bu açıdan avantajdır ama Milli Savunma Bakanlığı vurguladığı için tabii o değerlendirmeyi yapmak gerekir
evet.
diye düşünüyorum.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. BM Genel Kurulu'na bakacağız. Bitişinde de tekrar konuşacağız inşallah.
Ben
çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, Armistice'den City Lights Cry'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Eksende hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.